Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümüyle karşınızdayız ve kripto para dünyasındaki son bir haftayı Onur Gözüpek'le beraber değerlendireceğiz. İlk haberimiz oldukça önemli çünkü kripto para borsalarında da özellikle Ethereum'un düşüşüyle beraber kendini hissettirdi. Ethereum'daki bug, bu bug'la beraber akıllı kontraktlı bazı üretilen ICO'ların aslında çok yüksek oranda sınırsız üretilebildiği ortaya çıktı.
Evet, burada etki proxy overflow isimli bir bug. Bunu PegShield isimli bir blockchain güvenlik girişimi ortaya çıkarıyor. Mesh isimli bir jeton, ERC20 kontratı aslında. Çok yüklü miktarda transfer edildiği fark ediliyor. Sonra inceleniyor ki bunun toplam miktarı bir anda inanılmaz bir rakama yükselmiş. Bununla birlikte birkaç tane daha kripto paranın benzer yöntemle çoğaltıldığı keşfediliyor. Peşine hani bunun yayılmasından sonra, duyulmasından sonra borsalar bir bir ERC20 akıllı kontratlı kripto paraları, jetonları işleme kapattıklarını duyurdular. Fakat daha sonra hani bunun yaygın olarak bilinen kripto paralarda etkili olmadığı ortaya çıktı. Sabah baktığımda çoğu borsa cüzdanlarını eski haline döndürmüş. Bu ERC20 kontratlarla üretilen kripto paralarda işleme devam ediyordu.
Ethereum'da bir 100 dolarlık kayıp yaşandı sadece bir gecede. 720 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Evet. Hatta 711 diyelim. 715 dolar seviyelerini gördü. Sonra 600 dolara kadar düştü. Sanırım bu bug'dan sonra
etkili olabilir, doğrudur.
Herhalde insanlar ne olduğunu görene kadar bir önlem aldı.
Çünkü şöyle bir şey var. Hani işleme kapatılınca insanlar panikle hemen ERC20 jetonları satıp daha güvenli bir tarafa geçiyor. Genelde bu ERC20'lerin çifti Ethereum oluyor, başlangıç payı'ı. Yani Ethereum'a çevirip Ethereum'dan da başka bir kripto para, işte ağırlıklı olarak Bitcoin'e geçiş yaşandıysa fiyat düşmüştür.
Şimdi PayPal'ın kurucu ortağından enteresan bir açıklama geldi. Dedi ki Bitcoin bir aldatmacıdır. Ve içeriğine baktığımızda Bill Harris Bitcoin'i ve diğer kripto para birimlerini dünyanın hiç görmediği devasa bir pompa ve çöplük şemasına benzetip diyor ki bu bir aldatmaca, sakın güvenmeyin bunlara. İnsanlar şu anda kripto paraları vergi kaçırmak için kullanıyorlar. Hiç hoş bir şey değil. Fakat görünüyor ki Bill Harris pek de ciddiye alınan bir adam değil. Çünkü asıl insanların önemsedikleri kişi ve PayPal'ın başındaki CEO Peter Thiel Bitcoin'i daha güvenli bir liman olarak görüyor ve geleceğin teknolojisi olarak tanımlıyor.
Evet, ya şimdi bu teknolojiye uzak olanların Bitcoin ile ilgili çeşitli demeçleri var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ortada. Yani dijital ortamda üretildiği için hani finans sektöründen olanların kripto paraya bakışı karşılığı olmayan bir para olduğu yönünde. Fakat hani gerçekten kripto paranın ne olduğunu bilen, blok zincirinin ne olduğunu bilen kişiler kripto paranın karşılığının olduğunun farkında. Bu hani devletlerin karşılıksız bastığı paraya karşı kripto parada üretimin bir karşılığı mevcut. Dolayısıyla hani biz Bitcoin için ve blok zincirini kullanan madenciliği yapılan kripto paralar için hani basılı paradan, fiat currency olarak adlandırılan basılı paradan çok daha gerçek diyebiliyoruz. Hani bununla ilgili evet bazı kuruluşların yöneticilerin açıklamaları var. İşte geçen seneden hatırlıyoruz, JP Morgan'ın CEO'su balondur diye bir açıklamada bulunmuştu. Hani bu tarz talihsiz açıklamalar zaman zaman meydana geliyor, yapılıyor. Fakat sonrasında pek önemsenmiyor açıkçası. Yani piyasa artık eskisi kadar ciddi tepki vermiyor bunlara.
Şimdi Nasdaq'ın başındaki CEO'ya baktığımızda ise mesela onun daha farklı bir açıklaması var. Diyor ki kripto para borsası olabilir Nasdaq diyor. Yani şimdi Nasdaq gibi büyük bir borsanın başındaki isimse kripto paralara ciddi bakıyor.
Yani şöyle bir şey var orada. Nasdaq hani açıklamada Nasdaq kripto para borsası olabilirden ziyade regülasyonlar gelirse Nasdaq kripto paralara, yani kripto para işlemlerine de izin veren bir borsa olabilir söylemi var. Hani bu zaten opsiyonlu işlemlerin açılması, Amerika'daki borsalarda opsiyonlu işlemlere, vadeli opsiyonlu işlemlere açılması regülasyon konusunda ciddi bir adımdı. Hani biraz daha ciddi adımlar atılırsa, işte kripto paraların dünya genelinde sayılı pek çok ülkede aynı şartlarla, benzer şartlarla işlem görmeye başlaması, işte bir para birimi olarak kabul edilmesi, dolar, euro gibi, işte atıyorum Amerikalı için dolar ana para birimi ama işte euro, diğer pound gibi para birimleri döviz. Kripto paralarda bu döviz formatına girecek eğer kabul edilirlerse, yasal olarak işleme açılırlarsa. Tabii orada bir hani emtia olma ihtimali de söz konusu. Fakat emtia hani biraz daha sadece ticari kullanım için düşünülebilecek bir kavram. Para birimi olarak kabul görmesi olası. Hani öyle bir durumda borsalarda da işlem görebilir.
LinkedIn kurucu ortağı EcoHub isimli bir proje başlattı. Bir oluşum var ve burada da aslında birazcık kullanıcıları yanıltan ECO'ların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Evet, bu scam olarak tabir edilen hani dolandırıcılık maksatlı lansmanları, ICO'ları önlemek için, daha doğrusu tespit etmek için başlatılmış bir oluşum. EcoHub burada hani yatırımcı ve hani ICO'lara yatırım yapmak isteyen kullanıcıların o ICO'nun gerçekten projesini arkasında durabilecek, gerçekleştirebilecek olup olmadığını araştıran bir girişim aslına bakarsanız.
Önemli bir girişim aslında.
Yani şöyle bir şey, evet, ciddi yatırım yapmak isteyenler için en azından bir kaynak, yani yatırımcı için de bir ara güvence metodu aslında, yöntemi. Yani şöyle bir şey, siz bir ICO'yu beğeniyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz. EcoHub'tan bu ICO'nun hani gerçekleştirilebilir olup olmadığını, gerçek olup olmadığı ile ilgili bilgi alıyorsunuz. Ona göre yatırım yapıyorsunuz. Şimdi o tarafta araştırma çok önemli. Çünkü ekip kim, proje gerçekten hani bir amaca hitap ediyor mu, piyasada olmayan bir ürünü mü ortaya koyuyor, yoksa var olan bir ürünün geliştirilmişi mi? Mesela hiç yapılmayacak, yapılamayacak ya da ne bileyim günümüz şartlarında hayata geçmesi pek mümkün olmayan fikir de olabilir. Bununla ilgili de hani şey denebilir, işte bu firmanın bu kadar sermayesi var, bu kadar bütçesi var, işte bu kadar fon toplamayı düşünüyor, bu kadar süre içerisinde gerçekleştirilebilir olup olmadığı muhtemelen araştırılacak konular arasında yatırımcılara bilgi vermek, onları yönlendirmek amaçlı.
Bir referans noktası olur mu tabii önümüzdeki dönemde? Yani olur. Eğer bir ICO'ya yatırım yapacaksan mutlaka buradan bir referans olması lazım. Okey vermeleri lazım diye.
Yani hani Ether tabanlı kripto paralar için biraz zor. Yani çünkü orada kontratı oluşturabilen herkes ICO yapabiliyor. Burada şöyle bir şey var tabii. Mesela Waves gibi platformlarda işte akıllı kontratlar geldiği zaman Tokenomika isimli bir ICO denetleme platformu olacak. Hani bu platformla ICO yapmak zorunlu olacağı için buradan bir onay sürecinden geçmesi gerekecek. Hani Ether'de o mümkün olur mu şu aşamada, çok emin değilim.
Mayether Wallet kullanıcıları bir tedirgin oldular. Çünkü bir hijackleme oldu. Evet, hesapları şu anda tehlike altında.
DNS saldırısı gerçekleşti. Mayetherwallet.com adresi birebir benzer başka bir adrese yönlendirildi. Hani orada şöyle bir problem oluyor. Mayether Wallet açık kaynaklı bir yazılım. Projenin tamamı şu anki güncel haliyle GitHub'da bulunuyor. İsteyen herkes Mayether Wallet'ın birebir kopyasını hem bir internet sunucusuna kopyalayabiliyor hem hani bilgisayarına indirip kendi bilgisayarında kullanabiliyor. Hani GitHub'da yayınlanma nedenlerinden biri ama sitenin birebir kopyası olduğu için hani bunu bir yere kopyalayıp saldırı yapıp Mayether Wallet'ı o siteye yönlendirmek çok daha kolay. En azından kullanıcıları yanıltmak çok daha kolay.
Çünkü bütün işleyiş aynı.
Aynen, bütün işleyiş aynı. Dolayısıyla bu DNS saldırısından etkilenen kullanıcılar da var. Hesaplarındaki kripto paraların başka adreslere transfer edildiğini fark edip olay ortaya çıktı. Dolayısıyla orada ciddi bir açık var. Şimdi o konuda hani aslında Mayether Wallet'ın yöneticisini de çok suçlamamak lazım. Çünkü bireysel bir girişimci, hani yazılımcı kendi başına ayakta tutmaya çalışıyor o internet sitesini.
DNS sunucusunun güvenliğini de sağlayamaz zaten.
Yani her işe yetişmesi çok mümkün değil yazılımcının. Sonuçta hani burada biraz da topluluğun dikkat etmesi gereken şey var. Hani yazılımı tek kişiye bırakıp onun üstünden devam etmek yerine Mayether Wallet'ın ya alternatiflerinin yazılması ya da işte ne bileyim daha güvenli bir ortamda işlem görmesi için ne bileyim, bir fon oluşturulabilir, bir şey yapılabilir. Yani 2013'te piyasaya çıkmış Ether'in 2018 hala doğru dürüst bir cüzdanının olmayışı. Hani ben Ether tarafı için ciddi bir problem olarak görüyorum.
Wikileaks ile ilgili bir sıkıntı oldu. Wikileaks çok uzun bir zamandır bütün hesapları bloke edilince kripto paralar üstünden bağışları toplamaya devam ediyordu. Fakat şimdi kripto para hesapları bloke edilmiş durumda. Wikileaks'in Coinbase'den gelen hizmet şartlarını ihlal ettiniz açıklamasıyla hesapların kapatılması Wikileaks tarafında bir tepkiye neden oldu. Hatta bir çağrıda bulundular hesaplarımızı açın, biz hani hizmet şartlarını ihlal etmedik, bugüne kadar nasıl süre geliyordu da şimdi hizmet şartlarını ihlal ediyoruz diye. Coinbase'den bir açıklama gelmedi ve erişim tamamen kesildi. Evet. Şimdi biz kripto paralara ne diyoruz? Kimsenin kontrolünde değil. Herkes bireysel olarak hesap yapabilir. Anonimler vesaire. Ama görüyoruz ki adamların cüzdanı bloke edilebiliyor.
Şimdi orada şöyle bir problem var. Algıda bir seçicilik var aslında. Şimdi haberde Wikileaks'in kripto hesapları bloke edildi diyor ama aslında bloke edilen Wikileaks'in Coinbase hesabı. Wikileaks Coinbase'deki cüzdanları kullandığı için oradaki hesap bloke edilince cüzdanlar erişme ihtimali kalmıyor. Aslında direkt olarak Coinbase cüzdanı kullanmaları nedeni sistem entegrasyonu. Wikileaks Shop'ta Coinbase altyapısını kullanıyorlar ödeme almak için. Ödemeyi de Coinbase cüzdanını alıyorlar. Şimdi evet, ben daha önce de bu konuyla ilgili çok fazla insanları uyarmıştım. Özel anahtarı sizde olmayan cüzdan kullanıyorsanız o kripto para sizin değildir. Şimdi burada suç biraz da aslında Wikileaks'in kendinde. Yani ya orayı sadece ödeme aracı kullanıp ödemeyi aldıktan sonra kripto paraları kendilerine ait bir cüzdanlara çekmeleri lazım. Ya da hani özel anahtarı kendilerinde olan başka bir altyapı kullanmaları gerekiyor. Hani bu entegrasyonu sağlayamıyorlarsa bile bu konuda ne bileyim bir çok fazla şikayet etme hakları da yok. Şimdi evet.
Yani Coinbase'i şey gibi düşünmek lazım mı? İşe daha yeni girmiş arkadaşlar için. Bir banka gibi aslında. Hani bankadaki hesaplarımız yani nasıl bloke oluyor?
Coinbase merkezi bir şirket sonuçta ve bir takım şartları, kuralları var. Yani bizim kurallarımıza uymuyorsunuz deyip cüzdanları kapatma yetkisi var adamların. Hani şey de değil.
Sonuçta bankadaki para da bizim ama bloke geldiği zaman çekemiyoruz.
Tabii ki. Wikileaks de hani şöyle yoldan geçen bir şirkette değil aslında. Kullanıcılara ait, yani dünyadaki herhangi birine ait özel bilgileri, belgeleri paylaşabilen bir ortam. İşte devlet sırlarını paylaşıyorlar, politikacıların özel bilgilerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla hani orada hani Coinbase tarafına da bir baskı gelmiş olabilir. Yani mağazanın kullandığı altyapının değiştirilmesi gerektiğinin şu an net bir göstergesini görmüş olduk. Burada bir de şeyi görmüş olduk aslında. Merkezi yapıyı kullanmanın getirdiği risklerden biridir bu hesapların bloke edilmesi. Senin de söylediğin gibi banka hesabını bloke ettikleri zaman orada yapabileceğiniz bir şey yok. Hani banka hesabının kontrolü evet bankada ama bir takım yetki mecraları var. İşte BDDK var bizde, MASAK var. İşte devletin herhangi bir kuruluşu sizin adınıza yasal bir süreç başladığı zaman müracaat edip banka hesabınıza bloke koydurabiliyor. Şimdi orada ne kadar yapacaklarını sınırlıysa burada da 3 aşağı 5 yukarı benzer şartlar söz konusu. Tabii ki hani kripto paralarda iş biraz daha hani engelleme işi biraz daha kolay. Paraya el koyma işi biraz daha kolay. Çünkü sonuçta Coinbase'de bir şirket, ben şirketi kapattım dedikleri andan itibaren hiçbir şey yapamıyorum. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok.
Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bu yatırımları yaparken her zaman için bir tane özel anahtarına size ait olan bir cüzdan, en azından bu konuda bir bilgi almaları lazım. Önerebileceğim bir yol var mı? Yani insanlar ben kendi cüzdanımı nasıl güvence altına alırım dediklerine bir uygulama ismi verebilir misin?
Ya uygulama ismi şimdi mesela Bitcoin için konuşalım. Bitcoin.org sitesinde şu an kullanabileceğiniz cüzdanların neredeyse tamamının tanıtımları var. Cüzdanları tek tek denemenizde hiçbir sakınca yok. İşte masaüstü cüzdan, donanım cüzdanı, mobil cüzdan, bunların çoğunu bilgisayarınıza, telefonunuza indirip kurup deneyebilirsiniz. Hatta denemeniz gerekiyor. Size en kolay arayüzü gelen hangisi ise onu kullanmanız lazım. Masaüstü cüzdanlarda hani blok zincirinin tamamını indiren core cüzdanları tercih etmek güvenlik açısından en iyi seçenek. Fakat orada da işte şu an 150 GB'ın üzerinde bir veri var. Bunu indirmek, her seferinde senkronize etmesini beklemek çoğu kullanıcı için, belki kullanıcıların %99'u için ciddi bir zaman kaybı. İşte internet band genişliğinizi ve kotanızı harcamanız gerekiyor falan. Bunlarla uğraşmak istemeyenlerin tamamı üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorunda. Hani bunların hepsi açık kaynaklı. Bunları kurup kullanmanın hiçbir sakıncası yok. Hani uygulamayı kurup özel anahtarı alabiliyor musunuz ya da tohumu işte 12-24 kelimelik anahtar kelime grubunu alabiliyor musunuz? Buna bakmak gerekiyor. Mesela ben yazılım olarak söyleyebileceğim Electrum en çok kullanılan masaüstü cüzdanlardan biri. Mobil cüzdanlardan Bread Wallet, şimdi Bread App olarak değiştirdi ismini. Mycelium, Blockchain Info'nun mobil cüzdanı çok yaygın olarak kullanılıyor. Blockchain Info ile ilgili hani çevrim içi cüzdan ama şöyle bir artısı var. Sizinle özel anahtar paylaşıyor. Dolayısıyla bunu kullanabilirsiniz.
Bu arada sana teşekkür ediyorum. Bugün oldukça hasta olmana rağmen yine kırmadın ve bu programı gerçekleştirebiliyoruz.
Önemli. Yani amacımız burada hani mümkün olabildiği kadar çok bilgi vermek, gündemi değerlendirmek. Cüzdanlarla ilgili son olarak mobil cüzdanlarla ilgili şöyle bir çekince oluyor genelde. İşte cep telefonunda o cüzdan taşınır mı? Hani cep telefonumu kaybedersem edersem problem olur mu gibi. Şimdi o cüzdanların tamamının giriş şifresi var. Ya da işte parmak izi okuyucusu, göz tarayıcısı gibi güvenlik önlemleri var. Aynı zamanda özel anahtarları verdikleri için siz o özel anahtarlarla telefonunuzu kaybetseniz bile başka bir yere taşıyabiliyorsunuz.
İşte blockchain'in güvencesi bu oluyor. Çünkü aslında sizin bütün veriniz blockchain'e tutulduğu için siz oradan sadece onu senkron etmek için o şifreyi kullanıyorsunuz.
Tabii.
Bunun da altını çizerim. Yani cüzdan fikri biraz kafaları karıştırıyor çünkü. Tabii. Bir cüzdan vardı, kayboldu. Peki para nerede? Para blockchain'de aslında.
Evet, zaten cüzdanlar sizin verinizi indirmiyor. Sadece cüzdanın içine sizin paranızın hangi bloklarda kayıtlı olduğunun bilgisi tutuluyor. Siz cüzdanınızı senkronize ettiğinizde aslında atıyorum işte 512.823. blokta 0.01 Bitcoin'im var. İşte 522.000. blokta 0.02 Bitcoin'im var. Bu bilgilere erişiyorsunuz. Siz cüzdanınızı kaybetseniz bile aynı özel anahtarla cüzdanı başka bir yere kurduğunuzda yine aynı veriye ulaşıyorsunuz.
Çünkü hep bakıyorum insanlara dediğin gibi ya telefonu kaybettim içinde para var diyor ama içinde para yok aslında. İşte blockchain hep güvenli diyoruz.
Evet.
Bu altyapının en önemli unsuru güvenlik diyoruz ya. Zaten bütün her şey binlerce bilgisayara yayılmış bir ağda tutuluyor. Siz ne olursa olsun o dijital platform nereye giderse gitsin o binlerce bilgisayar kapanmadığı sürece paranızı her yerden erişebiliyorsunuz. Yani bu teknolojinin güzelliği o.
Tabii şey gibi düşünelim siz mesela telefonda bankanızın işte internet şubesinin uygulaması var. Telefonunuzu kaybettiğinizde bankadaki paranıza bir şey oluyor mu?
Olmuyor.
Olmuyor. Çünkü uygulama sadece o bankanın verisine erişmek için bir aracı. Aynı şekilde kripto para cüzdanlarında da kripto para cüzdanı uygulamaları blok zinciriyle bağlantınızı sağlayacak aracı uygulamalar. Özel anahtar sizde olduğu sürece hangi yazılımı kullandığınızın pek bir önemi yok.
Evet, bilgi için çok teşekkürler.
Rica ederim.
Burada yine kripto para günlüğünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
İyi günler.